Bu mevzunun anlaşılabilmesi için önce ilk hadi, mutlak hadi kimdir? Hidayet eden kimdir? Allah'tır. Ve Allah kime hidayet eder? Herkese hidayet eder. Ancak fasıklara, kafirlere, fısıklarından dolayı, küfürlerinden dolayı, müşriklere, şirklerinden dolayı hidayet etmez. İnsan olmaları açısından Allah-u Teala'nın hidayet şemsiyesi altındadırlar. Fakat kendi iradeleriyle fısktan yana, şirkten yana, nifaktan yana tercih kullandıklarında o hidayet olgusundan mahrum kalırlar. Yoksa Allah onlara ben size hidayet etmeyeceğim dememiştir. Onlar kendilerini hidayet halkasından çıkarmışlardır. Allah-u Teala bütün işlerini, bütün fiillerini kendi isimlerinin tecellileri olarak kendi zat makamından aşağı peyderpey indirdiği gibi hidayet işinde de varlık alemine doğru melaikeleri, Cebrail aleyhisselamı daha aşağıya doğru gelir, insan cinsi içinden seçtiği elçileri kendisinin hidayetinin mazharı olarak karar kılar. Ve son peygamberimizden sonra da Rad suresindeki ayet-i kerime mucibince estağfirullah ente münzirun ve li kulli kavmin had. Ey peygamber, muhakkak ki sen bir uyarıcısın, her topluluk için ise bir hidayet edici vardır ayet-i kerime düşturunca peygamber efendimizden sonra kıyamete kadar da 12 masumun eliyle Allah kullarına hidayet etmektedir. Hidayet mutlak anlamda Allah'a mahsustur. Allah'ın hidayetinin mazharı olan bireylerin hadiliği Allah'ın hidayetine tabidir. Bu düzlemde ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki biz gökyüzünden bir su indirdik de her dere kendi kapasitesince o sudan yüklendi. Alimlerimiz genellikle bu ayeti Allah'tan gelen hidayet ve o hidayeti kabul karşısındaki bireylerin istidadına tefsir etmişlerdir. Fırat kendi debisi nispetinde o yağmurdan pay alır. Dicle kendi debisi nispetinde o yağmurdan pay alır. Ve olayı bireye uyarladığımız zaman Fırat olmak varken niye Dicle olalım? Dicle olmak varken niye Aras olalım? Dikkat ediyor musunuz? Allah mütemadiyen hidayet eder. Ve bugün için hadi olan mutlak manada sorumlu olduğu ümmetine hidayet eder. Bu konuda asla ayrım yapılmaz. Ve bizler Allah-u Teala'nın bizdeki yaratmış olduğu cevherler sayesinde bu gelen hidayeti algılayabilecek donanımlara sahibiz. Yani bir taraftan verici istasyon kurulacak, öbür taraftan hiçbir alıcı cihaz yapılmayacaksa o verici istasyon ne olur? Boşa çıkar, lüzumsuz olur. Eğer verici bir istasyon varsa, peyderpey zat makamından aşağı risalet eliyle, nübüvvet eliyle, daha sonra velayet eliyle, daha sonra o velinin kendisinin nüfuz ettiği ve yetkilendirdiği meraciler eliyle ve daha sonra veli-i fakih eliyle hidayet zat makamından aşağı bugüne kadar gelir. Ve bunlar vericilerdir. Bunlar verici olunca eğer varlık aleminde vericiler varsa mutlaka alıcılar da vardır. Akıl baliğ olmuş her insan alıcıdır. Şimdi soru, şimdi İmam Mehdi Aleyhisselam ümmetinden sorumludur. Dolayısıyla ümmetine ne yapacaktı? Hidayet edecektir. Bu zaviyeden baktığımız zaman olayın Şiilikle ve Sünnilikle alakası yoktur. Yani bir Sünni bölgede bir birey ümmetin kaderiyle ilgili bir noktadaysa muhakkak İmam Mehdi Aleyhisselam o bireyin sıkıştığı yerde, o birey için çoklu yolların ağzına geldiği zaman hangisinden gideceğine dair kararsızlık aşamasında mutlaka imam ona hidayet eder, şuradan git der. Bunu biz nasıl ayırt ederiz sorusuna gelince, o yüzden ta yukarıdan Allah'tan başlattığım işi, fıtratımız alıcıdır. Biz fıtraten neyin güzel, neyin kötü olduğunu biliyoruz. Ve bu neyin güzel, neyin kötü olduğunu bilmemize rağmen zaman oluyor ki kötüden yana tercihte bulunuyoruz. Ve bunu kendimiz çok iyi biliyoruz. Bu yaptığım kötüydü diyoruz. Kötü olduğunu bile bile tercihte bulunuyoruz. Burası fıtri alandır. Hadi diyelim ki fıtratımız bozuldu. Alıcımızda problemler var. Bu fıtratın tedavisine dönük bu sefer bireysel ameller alıcı cihazın uğramış olduğu arızaları tedavi eden unsurlardır, cevherlerdir. Bu zaviyeden de bakıldığı zaman ibadet birey için bir yük değil, bir lütuftur. Her birey bir alıcı cihaz ise ve her günah cihazı bozan bir olguysa her itaat cihazı tamir eden bir olgudur. Dolayısıyla bireysel olarak üstümüze düşen vazifelerle amil olmak zorundayız ki alıcı kısmımızda arıza ve hasar olmasın. Bu yüzden olsa gerek ki Allah-u Teala ayeti kerimede, Furkan suresinde olsa gerek ayeti kerime, eğer siz Allah'tan hakkıyla ittika ederseniz Allah size Furkan verir. Buradaki Furkan'dan maksat hakkı batıldan, yanlışı doğrudan, güzeli çirkinden ayırt edebilen reflekstir. Kabiliyetin de ötesinde reflekstir. Neye bağladı Allah-u Teala bunu? Takvaya bağladı. Kişi ne kadar sakınırsa günahlardan, şüphelilerden ne kadar sakınırsa o kadar alıcı cihaz kısmı temiz olur ve temiz algılar. En son nihai olarak İmam Ali Aleyhisselam'dan gelen bir hadis var. Biz bize gelen hidayete uygun mu amel ettik yoksa hidayete ters mi amel ettik için fiziki bir parametre veriyor İmam Ali Aleyhisselam. Diyor ki bir karara vardığınız zaman göğsünüz daralıyorsa, kan akışınız hızlanıyorsa, eliniz ayağınız titremeye başlıyorsa, solumanız hızlanıyorsa bilin ki o tercihiniz yanlıştır. Bir tercihte bulunduğunuz zaman gönlünüze sükunet ulaşıyorsa, itminana ulaşıyorsanız, kararlılık düzeyine ulaşıyorsanız biliniz ki oradaki kararınız doğrudur. Bunu bireysel hayatınızda dikkat edin, biraz izleyin. Gerçekten Allah-u Teala öyle bir sistem, öyle bir düzen koymuş ki kendisinin hoşlanmadığı bir şeye tevessül edince kişi kafesteki kuş gibi kalp çırpınmaya başlıyor. Ama bu bir nimettir. Birey günahlarda ısrar edince o kalp günahlara alışıyor. Allah muhafaza etsin. Estağfirullah. Meseluhum kemeselillezi istevkada nara felemma eda'et ma havlehu zehebellahu binurihim ve terakahum fi zulumatin la yubsirun thummun bukmun umyun fehum la yarcuun. Onların gözleri vardır, göremezler. Kulakları vardır, işitemezler. Onların kalpleri vardır, anlamazlar. Veya bir başka ayette Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışave. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Onların gözlerinde ve kulaklarında perdeler vardır. Artık onlar anlamazlar. Bu aşamaya gelince istediği kadar günaha bulaşsın, bırakın kalbin çarpıntısının artmasını, tam tersine bir bireyin hidayete uyduğu zamanki ulaştığı itminan ve lezzet orada hasıl olur. Allah hepimizi o aşamadan muhafaza etsin. Kişi günahtan zevk almaya başlar. Kişi hatadan zevk almaya başlar. Oysa kişi kendisinin dünya ve ahiret saadetine vesile olacak Allah'ın hoşnut olduğu şeylerden zevk duyardı. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Muhakkak ki o kalpler Allah'ın zikriyle tatmin olurlar. Sükunete ererler. Dolayısıyla bu biraz bizim bireysel amellerimizle alakalı bir şeydi. Bu soruyu ben aynen şeye benzettim. Namaza durduğum zaman normal zamanda aklıma gelmeyen, aklıma geldiği zaman utanacağım birçok şeyi namazda aklıma geliyor. Bundan nasıl kurtulurum? Yani bunu soran şahıs zannediyor ki o namazın şusuna busuna dikkat edersen ben bundan kurtulurum gibi. Yok, hayır, bu olay namazın dışındaki halimizden kaynaklanan bir olaydır. Namazın içindeyken ki halinizi ne kadar düzeltirseniz düzeltin, ayetleri tek tek okuyun, ayetlerin mealini ezberleyin, okurken mealleriyle birlikte tefekkür ederek okuyun, rükuyu düzgün yapın, secdeyi düzgün yapın, yok hayır olmaz. Sivil hayattaki bulaştığımız her günah Allah'ın huzuruna çıktığımız an bize ne olur? Perde olur. O buluşmanın lezzetini, o buluşmanın suhuletini, kolaylığını zora çevirir. Ve şeytan o bir tarafta boş durmamaktadır. O günahın bizim ruhumuzdaki oluşturduğu karartıdan şeytan da yararlanır ve Allah'la mülakatı engelleyebilmek için o anda bizi kedinin fareyle oynadığı gibi oynatır. Dolayısıyla normal hayatta nehyedildiğimiz şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Ta başa dönelim. Muhakkak ki Allah hadidir, hidayet eder. Muhakkak ki Allah'ın hidayetinin bugünkü mazharı vardır, hidayet eder. Ve eğer hidayet eden varsa hidayet için alıcılar da var demektir. Hepimiz birer alıcıyız. Alıcılarımız hangi durumdadır? Buna dikkat etmemiz lazım. Her günah alıcı cihazda arızaya yol açar. Ve daha ilerisi günahta ısrar alıcı cihazı off durumuna getirir. Artık hiç almaz. Allah hepimizi muhafaza etsin.